9. ayrım. Az kullanılan yollar. Heyecandan hiçbirimiz ne kadar yorgun olduğumuzun farkına varamadık. Gerginlik hepimizi yormuştu ve geç saat uyanık kalmayı zorlaştırıyordu. Gecenin bu saatinde araba kullanmanın tek bir avantajı vardı. Fazla trafik yoktu. Bizi ana yola götürecek yolları biliyordum ama sonrasında Crystal ve haritalarına bağlıydım. Ana yola çıkıp da New York 90 mil tabelasını görünce kalbim küt küt attı. Bunu gerçekten yapıyor olmamız, yani ana yolda yıllardan beri yaşadığımız hayatlarla kendimiz arasına kilometrelerce uzaklık koymamız bizi durgunlaştırdı. Bir an için hepimizi sessizleştirdi. Kendi dünyalarımıza döndürdü. Hayatımız boyunca bir süre için evlat edinmek isteyen anne baba veya sistem tarafından bakıldık ve korunduk. Hayatları boyunca anne babasıyla oturan insanlara bizden biri olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatmak hep zor olmuştur. Ailesiz, kendimizi yalnız ve boşlukta gibi hissediyorduk. Sanki pat diye bir yerden düşmüştük ve bize yememiz, uyumamız, oynamamız ve normal çocuklar gibi büyümemiz söyleniyordu. Eyalet denen dev kurumun gözetimi altında tutulan bir çocuk olarak yaşamak zordu. Korktuğumuz veya kendimizi yalnız hissettiğimizde, rüyalarımıza kabuslar sızdığında, yaşamlarımıza başarısızlıklar, düş kırıklıkları yağdığında eve anneciğimize veya babacığımıza koşamazdık. Sıramız geldiğinde bunları bir danışmanla konuşabilirdik tabii. İncelenirdik ve bizi anlamsızlığa iten sağduyumuzu tedavi etmek amacıyla bir takım ders kitabı reçeteleri verilirdi. Ama tüm bunlar kendimizi daha iyi hissetmemize pek yaramazdı. Bir keresinde okulda biri beni kızdırdığında onu şımarıklıkla ve insanın gerçek bir ailesi olmadan yaşamasının nasıl bir şey olduğunu bilmemekle suçlamıştım. Sırıtıyordu. Yüzlerimiz arasında birkaç santim kalana kadar yaklaştım ona ve şöyle dedim. Her akşam televizyonun karşısına geçip anne babalarıyla Disneyland'e giden veya bir kahvaltı masasının çevresinde oturan çocuklarla ilgili reklamları seyrettiğini hayal et. Ve bütün bunlara bakıp bunların sana göre bir bilim kurgu olduğunu düşündüğünü hayal et. Sırıtması buharlaştı ve çevremizdeki herkes benden daha şanslı olduklarından dolayı utanarak başlarını önlerine eğdiler. Hiçbir zaman kendimi gerçekten özel biri olarak görmedim. Pamela ve Peter'la birlikte olduğum zaman hariç. Ama özel biri olmak demek kendim olamamaksa o zaman öyle bir şey istemezdim. İtilerek, zorlanarak, onların benim için yaptığı kalıba sokularak ve özel bir projeleri olmaktansa eskisi gibi kalmayı tercih ederdim. Şimdi bu arabayı sürmek ve dünyadaki en iyi arkadaşlarımla gecenin içinden koşturmakla özgürlük hissini yaşıyordum. Zincirlerimizi kırmış, sonunda insanların bizi dönüştürmeye çalıştıkları kimliklere karşı kendi kimliklerimizi yaşatmak üzere özgür olmuştuk. Birkaç saat öncesine kadar dosyalarımızdaki numaralarla bilinirdik. Crystal'ın dediği gibi, kan grubumuz, göz rengimiz, aşılarımızla, biyolojik bilgileri içeren birkaç sayfada özetlenmiş olan geçmişlerimizle beraber bir memur tarafından işaretlenmiş ve belirlenmiş olarak sistemin bir parçasıydık. Artık bunların hiçbir önemi yoktu. Fırlatılmıştık ve yuva diyebileceğimiz bir yer, bir gezegen bulmak için uzayda süzülüyorduk. Yakında kendi geçmişimizi kendimiz yapacağız, kendi dosyalarımızı kendimiz dolduracağız. Hayatımda ilk defa kaderim kendi kontrolüm altındaymış gibi hissettim. Hızına dikkat et, dedi Crystal. Bu saatte bile radar olabilir ve polis tarafından çevrilemeyiz, Brooke. Biliyorum, dedim ve hız göstergesine bir göz attım. Gerçekten de göstergeye dikkat etmemiştim. Aklım başka yerlerdeydi ve bu yüzden hızlı gidiyordum. Sevgili Crystal, dedim içimden. Hep böyle düşüncelidir. Dikiz aynasına baktım. Kelebek başı bir yanda, gözleri kapalı oturduğu yerde kaymıştı. Savunmasız, bağımlı, sanki bir bez bebek gibiydi. Sanırım üçümüz de kelebekte kendimizden bir şeyler buluyorduk. Bu yüzden ona karşı bu kadar koruyucuyduk. Radyo vızıldamaya devam ediyordu. Önümüzde millerce otoyol açılıyor, sonra da arkamızda karanlıkta gözden kayboluyordu. Ara sıra başka bir araç yaklaşıp bizi geçiyordu. Direksiyonu düzgün tutuyordum. Zamanlamamız iyiydi. Kendimi gökyüzüne fırlatılmış bir uzay gemisinin kaptanı olarak görüyordum. Gitgide dünyanın yer çekiminden kurtulacağımız o noktaya doğru yaklaşıyorduk. Yakında geçmişin o kuvvetli kavrayışı kırılacak ve biz de dönüp arkaya bakmayacaktık. Tanıdık yerleri geride bırakırken, "Şimdi haritana baksak fena olmayacak Crystal," diye öneride bulundum. Crystal haritayı açtı. Arkadaki ışığın düğmesini buldu. Ama ışık yanmadı. Ön taraftaki aydınlıktan yararlanmak için öne doğru eğildi. "New York hız yoluna girebiliriz veya Palisades Express yoluna doğru 6. yoldan L95 çıkışını bulabiliriz," diye açıkladı. "Hangisi daha iyi?" diye sordum. "Bizi takip edebilecek ne kadar az insan olursa o kadar iyi," diye bir sonuca vardı. "Gişelerden uzak duralım. 6. yola gir. Kısa süre sonra çıkış görünür." Gözlerimiz çıkıştaydı. İşaretleri görünce yavaşladım. Dönüşlerimi tamamladım ve otoyoldan devam ettik. Raven etkilenmiş bir şekilde, "Gerçekten çok iyisin," dedi. "Keşke ben de sürücü eğitimi alsaydım." Bir sürücünün daha olması çok iyi olurdu diye düşündüm. Crystal arkasına yaslandı ve esnedi. Uzun bir aradan sonra, "Megan eğer kimseyi uyandırmadıysa bizim gittiğimizi hala bilmiyorlar," dedi. Kontrol panelindeki saate bir göz attım. Neredeyse saat sabaha karşı 3:30 olmuştu. Beyni viskiyle ıslanmış olan Gordon, aptal gibi hala yatağında yatıyordu. Herkes sessizce uyuyordu. 1-2 saat içinde hepsi şaşkına dönecekti. Raven başını cama dayamıştı. Heyecandan unuttuğumuz yorgunluk kollarımıza, bacaklarımıza ve gözlerimize yerleşiyordu. "Crystal, bütün gece yolculuk edecek miyiz?" diye sordu bana. "Olabildiğince yol almak iyi fikir değil mi sence?" "Tabii ki, ama sen iyi misin? Direksiyon başında uyuyakalmak istemezsin." Göz kapaklarım asansör kapıları gibi kayarak kapanmak istemelerine rağmen "İyiyim," dedim. Kendimi gözlerimi açık tutmaya konsantre ettim. Radyo kanalında konuşmalar başlamıştı. "Raven, yine müzik bulur musun?" diye rica ettim. "Canlı bir şey değil mi?" Vurgusuz, tempolu bir müzik bulana kadar kanal düğmesini çevirdi ve tekrar arkasına yaslandı. Yola devam ettik. Sohbete devam etseydim iyi olacaktı. Kelebek şimdiden derin uykuya dalmıştı bile. Ve Crystal da bütün gayretlerine rağmen gözlerinin sık sık kapanmasına karşı koyamayıp uykuya sürüklenmişti. Duygusal ve fiziksel açıdan yorgun olan Raven konuşmayı bırakmış, başını arkaya yaslamıştı. Birden tek uyanık olanın ben olduğumu fark ettim. Beni uyanık tutması için sayı saymaya, kendi kendime şarkı söylemeye, müziğe tempo tutmaya başladım. Ama yanlış zamanda hayale daldım. Birden gözlerimi kırptım ve bir trafik tabelası gördüm. George Washington Köprüsü. "Crystal, Crystal!" diye bağırdım. "Ne? Ah, özür dilerim, uyuyakalmışım. Neredeyiz? George Washington Köprüsü'nden geçecek miydik?" diye sordum. Gişeler hemen önümdeydi. Bundan kaçmanın bir yolu yoktu. "Hayır, hayır!" diye bağırdı. "Brooke, çıkışı kaçırdın!" "Ne yapmalıyım şimdi?" diye sordum panik içinde. "Ne oldu?" diye sordu Raven. Kelebek inledi ve uykulu gözlerini ovuşturarak doğruldu. "Köprüyü geç," dedi Crystal çabucak. "Kaybolmuş gibi davranma. Bunu daha önce de yapmış gibi doğal davran. Ne tarafa gitmemiz gerektiğini sonra düşünürüm," dedi ve haritaları katladı. Yavaşladım. Gişe ücretini okudum ve para için elimi cebime attım. 40 yaşlarında zenci bir kadın faturayı aldı ve yüzüme bile bakmadan para üstünü verdi. Kim olduğumuzla daha az ilgili olamazdı. "Sıkıcı bir iş olsa gerek," diye mırıldandım ve sonra ilerideki ışıklandırılmış George Washington Köprüsü'ne baktım. Kalbim bir tören davulu gibi gümbürdeyerek köprüye girerken ne kadar korkutucu bir görüntü diye düşündüm. Gökyüzünün gece görüntüsüne New York'un silüeti de eklendi. Hayret ve hayranlık dolu bir sesle "Şuna bakın," dedi Raven. Yüzlerini pencereye dayadılar ve Empire State binasına, ikiz kulelere, parıldayan bütün binalara nefesleri kesilerek baktılar. Ticari amaçlı jet uçakları binalara çarpacak kadar yakınlarından geçiyordu sanki. Nefes kesiciydi. "Eminim Broadway karnaval gibi ışıklandırılmıştır," dedi Crystal heyecan içinde. Raven oturduğu yerde zıplayarak "Broadway, Broadway'i görebilir miyiz?" diye sordu. "Evet, gidebilir miyiz?" diye söze karıştı kelebek. Yolumuza dönmeliyiz, dedim. Şehir trafiğinde araba kullanabileceğimden pek emin değildim. Lütfen, yalnızca görelim. Çok uzak olamaz, değil mi Crystal? Diye yalvardı Raven. Zaten oradayız. Hatamızı en iyi şekilde değerlendirebiliriz. Köprünün Manhattan tarafına yaklaştığımızda, ne yapıyorum? Diye sordum. Sağ tarafta kal. Henry Hudson Express yoluna girip şehir merkezine gideriz. Tünele girip ben sizi eski rotamıza geri döndürmeden önce Raven ve Kelebeğe Broadway'i gösteririz. Şimdi herkes uyanık kalsın, dedi Crystal. Gecenin bu geç vaktinde neyse ki trafik tıkanmıyordu. Crystal'ın talimatları doğrultusunda 42. caddeden geçtim ve birden Times Meydanı'na çıkana dek yavaş yavaş diğer caddelerden geçtim. Işıklar ve işaretler öylesine heybetliydi ki arabayı sağ çekmek zorunda kaldım. Büyük ekranlara, zamana ve trafiğe rağmen caddede yürüyen insanlara nefesimiz kesilerek baktık. Kelebek başını dışarı çıkarıp kule gibi bir binaya bakarak ''Her şey o kadar kocaman ki'' dedi. ''Çok güzel'' diye bağırdı. ''Bir gün Kelebek, adın şu ışıkların arasında olacak'' dedim. ''Ve Raven, burada bir sahnede şarkı söyleyecek.'' ''Ya sen?'' diye sordu Crystal. ''Bir tiyatronun sahibi olacağım.'' dedim. Herkes güldü. Arabamızın yanında yüksek sesli bir siren duyunca hepimiz yerimizde zıpladık. Uzun boylu bir polis arabanın yanına geldi. ''Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz?'' diye sordu. Eğildi, içeriye hepimize baktı, sonra doğruldu ve gözlerini kısarak bana baktı. ''Hayır, olamaz.'' diye düşündüm. Eğer ehliyetimi ve ruhsatımı sorarsa her şey biter. Yapabildiğimiz tek şey New York'a bir gezi olur. Yalnızca şehri gece görmek istemiştik memur bey, diye söze girdi Crystal. Teyzemi ziyarete gelmiştik. İyi de burada park edemezsiniz. Bakın, park ve duraklama yapmak yasaktır yazıyor. Arabanın önündeki tabelayı gösterdi. Üzgünüm, dedim. Hepimizi dikkatle inceledi. ''Şu anda hepinizin uykuda olması gerekiyor zaten.'' dedi. ''Teyzem burada olduğunuzu biliyor mu?'' ''Şimdi geldik, onun apartmanına gidiyorduk.'' dedi Crystal. ''Oraya nasıl gideceğinizi biliyor musunuz?'' diye sordu. ''Evet efendim, iyi bir tarifimiz var.'' diye cevap verdi Crystal. ''Devam edin öyleyse.'' dedi polis. ''Teşekkür ederiz efendim.'' dedi Crystal. ''Git, git, git.'' diye mırıldandı kulağıma. Arabayı vitese taktım ve yine biraz hızlı bir şekilde oradan ayrıldım. Herkes nefesini tutuyordu. Crystal geriye dönüp baktı. ''Tamam, bizi takip etmiyor.'' ''Harika bir iş başardın Crystal.'' dedim. ''Hızlı düşünme.'' ''Hepimiz doğal olarak iyi yalancılar mıydık?'' diye düşündüm. ''Yaşantımız mı bizi böyle yapmıştı?'' Crystal, ''Dikkatli ol, buradan dön.'' diye emretti. ''Lincoln tünelini arıyoruz.'' Haritaya baktı. ''Sola, karşıya doğru git ve devam et.'' Saati ve yorgunluğumuza rağmen uyanık olmamaya imkan yoktu şimdi. Crystal'ın tarifine tamamen uydum. Tünele girdiğimizde Kelebek hiç dışarı çıkamayacağız diye korktu. Sonsuza dek böyle devam edecek gibi gözüküyordu ama birden dışarı fırladık. Sonra gözlerimiz pür dikkat trafik tabela ve işaretlerindeyken batı rotasına doğru yolumuzu bulduk. Tekrar saate baktım. 1-2 saat içinde Gordon Tui uyanacak, giyinecek, kahvesini içip bir şeylerden yakınacak, Legwood evinden çıkacak ve arabasının yerinde olmadığını görecekti. Her şey işte o zaman başlayacaktı. Güneşin doğuşunu görerek ve hissederek şafak sökene dek yola devam ettik. Hava iyice aydınlanınca gökyüzü oraya buraya serpilmiş, bulut parçacıkları dışında açık ve masmaviydi. ''Niye bir kahve için durmuyoruz?'' diye sordu Raven. ''Kafeine ihtiyacım var ve tuvalete gitmek zorundayım.'' ''Ben de'' diye söze karıştı Kelebek. Bunu istediklerine memnun olmuştum. Bunu ilk söyleyen kişi ben olmamalıydım. Ama kendimi suyla dolan bir balon gibi hissetmeye başlamıştım. 10 mil sonraki bir dinlenme tesisinin reklamını gördüm. ''Orada dururuz'' dedim başımı sallayarak. Yaklaşık 10 dakika sonra arabayı bir otoparka çektik ve dışarı çıkıp gerinmeye başladık. Gerilimden olsa gerek belimin alt kısmı ağrıyordu ve bacaklarım da sanki Gordon ile Louis'in meşhur turşu fıçısına sıkışmış gibiydiler. ''Hareket etmek harika bir şey'' dedi Raven. ''Şimdiden şikayet ediyorsan Midwest'e ulaştığımızda nasıl olabileceğini hayal edebiliyor musun?'' diye sordum. Onları güçlü ve kararlı tutmalıydım. Bunun anlamı ben daha da güçlü olmalıydım. Kim şikayet ediyordu? Ben şikayet ediyor muydum Crystal? Bunu burada tartışmayalım, dedi Crystal. Hadi, kelebeğin elini tuttu ve restorana doğru yöneldiler. Restoranın önüne park etmiş olan 3 motosiklet vardı. Pencereden deri ceketli ağzını açmış bize bakan 3 genci görebiliyordum. Aslında hepsi de Raven'a bakıyorlardı. İşte yine başlıyoruz, diyerek uyarımı yaptım. Ne? Raven çantasıyla oynuyordu ve motosikletlileri görmemişti. Crystal her zamanki gerçekçi tavrıyla, "Brooke içeride bir hayran kulübün olduğuna dikkat çekiyor," dedi. "Iy, annemin çıktığı çocuklara benziyorlar. Sorun, büyük S ile." Raven'ın tüyleri ürperdi ve kollarıyla vücudunu sardı. "Merak etme Raven, seni rahatsız etmelerine izin vermeyeceğiz." Kelebek her zaman Raven'ı korumak için gayret göstermişti. İstemediği halde ilgiye boğulmanın ne demek olduğunu bilirdi. Restoranın kapısını açarken, "Hadi içeri girip oturalım. Onları önemsemezsek bizi yalnız bırakırlar," dedim. Siparişimizi verdikten sonra tuvalete gitmek için kalktım ve masaya geri döndüğümde deri ceketlilerden birinin benim boş sandalyeme oturduğunu gördüm. Öksürdüm ve o da yerimden kalktı. Crystal, Raven ve Kelebek hepsi minnetle baktılar bana. Onları sanki bir çeşit işkenceden kurtarmıştım. Motosikletlinin konuşmasını duyunca gerçekten onları işkenceden kurtarmış olduğumu anladım. "Evet kızlar, eğer bir şeye ihtiyacınız olursa palyo diye bağırın yeter. Tam orada olacağım," diyerek yağlı arkadaşlarının oturduğu masayı gösterdi. Neyse ki sonradan garson kız siparişimizle geldi ve homurdanan midelerimizi doldurmaya giriştik. Yemeğimizin son lokmasını da bitirdiğimizde Crystal yakında benzine ihtiyacımız olup olmayacağını sordu. "Buradan ayrılmadan benzin alacağım," dedim. "Araba çok aç gözlü. Neyse ki Gordon'un kredi kartı var." "Onun yerine imza atman gerekmiyor mu?" diye sordu Kelebek korkuyla. "Yalnızca kar sokulan pompaları kullanacağız," dedim. "Burada onlardan var." Crystal haritayı çıkardı. Bir günlük yolculuktan sonra nerede olabileceğimizi ve yarına dek ne kadar yol alabileceğimizi konuşmaya başladık. "Birden yıkıldık. Bir polis arabası durdu ve tam oturduğumuz pencerenin altına park etti. Polisler çıktılar ve gözlerini Gordon'un station'ına diktiler.